Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Kasım 2018 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci yazar Bilal Çetin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Bilal Çetin'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Üstün Dikeç olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Bugün son konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ömer Aslan olacak. Afganistan ve Pakistan'da son durumu konuşacağız. Star gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Star'ın manşeti savunmada tekno devrim. Türkiye ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemini üretmek için çalışmalara başladı. Başkan Erdoğan, S-400 ve Patriot'ların yerli versiyonu uzun menzilli füze savunma sistemi Siper'in müjdesini verdi diyor Star gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti savunmada milli dönem, savunmada Türkiye'yi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak milli hamleler ard arda geliyor. Teknoloji ve savunmadaki yerlilik oranını %65'lerden %100'lere çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Başkan Erdoğan, milli uzun menzilli füze savunma sisteminin adını Siper olarak açıkladı. Akşam gazetesinin manşetinde iki ayrı haber var. Milli S-400 Siper geliyor demiş Akşam gazetesi. Başkan Erdoğan açıkladı diyor gazete. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sisteminde ilk adımı attığını açıkladı. Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatın 2021 sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca bu projenin ismini ilan ediyoruz. Siper dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'nin trafosuna kedi girmiş ikinci haberin başlığı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li hazinedar 15 Temmuz sonrası kendisiyle ilgili ihbar üzerine elektriği kestirip 8 saat boyunca bilgisayar verilerini temizletmiş diyor gazete. Türkiye gazetesinin manşeti piyasaya vergi dopingi, büyük yıl sonu indirimi demiş gazete. Bugünden itibaren otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta hem KDV hem ÖTV indirimi yapılacak. Beyaz eşya sektöründe özel tüketim vergisi oranı yıl sonuna kadar sıfırlandı. Mobilyada uygulanan KDV %18'den %8'e çekildi. 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV 15 puan indirildi. Ticari araçlarda artık %18 yerine %1 KDV alınacak. Konut satışında %18 değil %8 KDV uygulaması devam edecek demiş Türkiye Gazetesi. Milat Gazetesi'nin manşeti 3 cephede mücadele. Türkiye terör yuvalarını darmadağın ediyor. Fırat'ın doğusunda 14, Şırnak'ta 9, Bingöl'de 1, Irak'ın Kandil, Gara ve Metina bölgelerinde ise 23 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde Gabar sorumlusu da sağ olarak ele geçirildi demiş Milat Gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti boğdular ve parçaladılar. Başsavcı İrfan Fidan korkunç detayları açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşıkçı cinayetinde tüyler ürperten korkunç detayları ilk kez açıkladı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girer girmez boğularak öldürüldü. Cesedi daha önce yapılan plan doğrultusunda parçalanarak yok edildi. Açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Mucep'le yaptığı görüşmelerden sonra geldi. Mucep, hem savcılık hem de MIT'le görüşmesinde işbirliğine yanaşmamış, Türkiye'nin elindeki delilleri öğrenmeye çalışmıştı. Başsavcı İrfan Fidan, Suudi Arabistan'a davet edildi. Suudi yetkililer infaz teminin yerli işbirlikçisine dair bir bilgi de vermedi. Başsavcılık, Suudi yetkililerin işbirliği yapmamasına şu sözlerle tepki gösterdi. Gelinen aşama itibarıyla gerçeğin ortaya çıkartılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabamıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir. Hemen alttaki haberi de sizinle paylaşalım. Asker her an girebilir diyor Yeni Şafak gazetesi. Ayn el Arab ve Tel Abyad'da PKK mevzileri vuruluyor demiş gazete. Fırat'ın doğusuna yönelik büyük operasyon adım adım ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Zor Mağar'dan sonra Ayn el Arab ve Tel Abyad'ı bombaladı. Topçu atışlarında 16 PKK'lı öldürüldü. Sınırdaki birlikler teyakkuzda. Bölgedeki muhalifler Mehmetçiğin sınırı geçmesi halinde teröristlerin birkaç saatte Tel Abyad'dan kaçacağını söyledi. Milliyet gazetesinin manşeti piyasalara büyük müjde. Enflasyonla mücadeleye destek kapsamında konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive kadar 6 alanda vergi indirimine gidildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gerek enflasyonla mücadeleye destek, gerekse kur etkisiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için 6 başlıkta vergi indirimine gideceklerini söyledi. Bugün başlayıp yıl sonuna kadar sürecek KDV ve ÖTV indirimleri sektörlere göre şöyle uygulanacak demiş gazete ve devam etmiş. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı. Mobilyada KDV %18'den %8'e indirildi. Motor hacmi 1600 cc'nin altındaki araçlarda ÖTV 15 puan düştü. Ticari araçlarda KDV %18'den %1'e indi. Konutta KDV'nin %18'den 8'e düşürülmesi yıl sonuna kadar sürecek. Tapu harçlarının %4'den 3'e indirilmesi devam edecek diyor Milliyet gazetesi. Turizmde rekor beklentisi başlığı var. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kişi sayılarında %23 artışla yaklaşık 32 milyon turiste geldik 3. çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız dedi. Bu arada merkez temkinli başlığı da var. Merkez Bankası piyasalarda dalgalanmanın etkisinin azaldığı bir döneme denk gelen yılın son enflasyon raporunda temkinli duruş sürecek sinyali verdi. Yıllık enflasyon tahmini %23.5 oldu. Hürriyet gazetesinin manşeti parçalayıp yok ettiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı delillerle birlikte Suudi Arabistan'a davet edilmiştir. Cesedin akıbetinin bu ülkede birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, cinayetin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği bildirilmiştir. Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden bir sonuç elde edilememiştir, diyor Hürriyet gazetesi. Cemal Kaşıkçı, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Suudi Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Yine önceden planlama doğrultusunda cesedi parçalanarak yok edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir. Bugün son gazetemiz Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti ÖTV ve KDV'de indirim müjdesi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 başlıkta tüketiciyi ve piyasayı coşturacak vergi indirim paketini açıkladı diyor. Enflasyonu dize getirecek dev hamle demiş Sabah gazetesi. Konut satışta KDV'deki %18'den %8'e indirim uygulaması yıl sonuna kadar sürecek. Beyaz eşyada ÖTV oranı yıl sonuna kadar sıfır oldu. Mobilyada KDV oranı %18'den 8'e düştü diyor Sabah gazetesi. Otomobilde, ticari araçta ve tapu harcında da vergi indirimi dolayısıyla ucuzlamanın olacağı haberi bilgisi var Sabah gazetesinde.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğitcan Karatepe hattımızda bizi bekliyor. Yiğitcan Karatepe günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Arzu Türkdoğan, Türkiye'nin gündemi yoğun. Dolayısıyla Ankara'nın gündeminin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli toplantılara katılacak bugün Çankaya Köşkü'nde. Saat 13'de Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Saat 14.30'da MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Saat 15.30'da da Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık yapacak Recep Tayyip Erdoğan. Öte yandan bakanların da programı yoğun. 12.30'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Macaristan Adalet Bakanı mevkidaşını kabul edecek Ankara'da ve siyasilerde de yoğun gündemin olduğunu söyleyebiliriz. Saat 10.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14. Türkiye Eczacılık Kongresi'ne katılacak. Öte yandan Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılama süreci de devam ediyor. 3 önemli dava görülecek bugün Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde. Bu davalardan ilki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında zırhlı birlikler okul ve eğitim tümen komutanlığındaki eylemlerin ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava. Davada tanıklar dinlenmeye devam edecek. Kararbo okulundaki eylemler ilişkin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 307 kişinin yargılandığı davada da sanıklar esasla ilişkin mütalaya karşın savunmalarını yapmaya devam edecekler. Ve bir diğer yandan da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki birçok kurumu bombalayıp darbeye karşı gelen sivil vatandaşların üzerine ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu 152 sanıklı kara havacılık komutanlığı davasında da yine sanıklar esasla ilişkin mütalaya karşın savunmalarını yapacaklar. Ankara'nın gündemi bu şekilde. Biz TRT Haber ekipleri olarak sıcak noktalarda gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Yiğitcan Karatepe'ye teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci yazar Bilal Çetin. Bilal Çetin, günaydın, hoş geldiniz.
İyi yayınlar
diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemde, manşetlerde pek çok başlık var ama en önemlilerinden biri Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamalar. Cesedi parçalanarak yok edildi diyor İstanbul Başsavcılığı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Cemal Kaşıkçı 2 Ekim tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosu'nda öldürülmüştü biliyorsunuz. Ve bugün 1 Kasım, yani öldürülmesinin üzerinden yarın neredeyse 1 ay geçmiş olacak. Ve Cemal Kaşıkçı'nın cesedini hala biz bulamadık. Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu hala kimse bilmiyor. Türkiye bilmiyor, dünya bilmiyor. Ve dün sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından çok önemli bir açıklama yapıldı. 2 sayfalık yazılı bir açıklama yapıldı. Ve bu yazılı açıklamada hem soruşturmanın geldiği aşama ile ilgili bilgiler verildi. Hem de Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne ilişkin ilk resmi açıklama yapılmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da siz de biraz önce ifade ettiniz. Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü net olarak açıklandı ve İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği anda öldürüldüğü net olarak açıklanmış oldu. İstanbul Başsavcılığı'nın açıklaması çok önemli çünkü bu soruşturmayı yürüten makam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili bütün bilgiler onların elinde. Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne ilişkin en net bilgiler İstanbul Başsavcılığı'nın elinde. Ve Başsavcılığı'nın açıklamasında denildiği gibi Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda da, bu da çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki bu cinayet planlı bir cinayetti. Suudi Arabistan'dan 15 infaz timi geliyor. Bunlar iki özel uçakla geliyor. Bir kısmı tarifeli seferle geliyor. Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği anda onlar da o tarihlerde konsoloslukta ve Cemal Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra da planlı bir şekilde kaçıyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu cinayetin planlı olduğunu net olarak ifade etti. Ve başkonsolosluk binasına girdiği anda boğularak öldürüldüğünü net olarak açıklamış oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve başsavcılık çok dehşet verici bir açıklama daha yaptı biliyorsunuz o açıklamada. Dedi ki boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildi. Bu dehşet verici bir şey Arzu Hanım. Yani 21. yüzyılda bir devlet kendi vatandaşını kendi başkonsolosluğunda boğularak öldürüyor ve ondan sonra da cesedini parçalara ayırıp yok ediyor. Bu dehşet verici bir şey. Bu ne insanlığa sığar, ne İslam'a sığar, ne de hiçbir şeye sığmaz. Dehşet verici bir olay olduğunu bu açıklamayla biz bir kez daha öğrenmiş olduk. Şimdi tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında biliyorsunuz dinleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Suudi Arabistan Başsavcısı İstanbul'a gelmişti bu cinayetle ilgili olarak. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta pardon iki görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede neler konuşulduğunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcının yazılı açıklamasından biz öğrenmiş olduk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Suudi Başsavcı'ya 3 soru soruyor Arzu Hanım. Birincisi diyor ki Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerededir? İkinci soru Bu cinayetin planlı bir cinayet olduğunu biliyoruz. Bu cinayeti planlayanlar kimlerdir? Ve üçüncü soruda yerli işbirlikçi olduğu açıklanmıştı biliyorsunuz Suudi tarafından. Yani bu cesedi yerli işbirlikçinin yok ettiği açıklanmıştı. Bu yerli işbirlikçi kimdir sorusu soruluyor. Üç soru. Suudi başsavcı diyor ki biz bu sorulara yazılı olarak cevap vereceğiz diyor. Yazılı olarak cevap veriyorlar ama sorulara cevap vermiyorlar. Sadece yazılı olarak bir metin gönderiyorlar. Bu metinde Cemal Khashoggi'nin cesedinin nerede olduğu açıklanmıyor. Yerli işbirlikçinin kim olduğu açıklanmıyor ya da yerli işbirlikçi yoktur deniyor. Cinayeti kimin planladığı sorusuna da cevap verilmiyor. Çünkü cinayetin kimin planladığı ortaya çıkarsa biliyoruz ki dünyada yer yerinden oynayacak. Bu sorulara cevaplar verilmiyor. Ve o açıklamadan şunu da öğrendik. Suudi Başsavcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını Suudi Arabistan'a davet ediyor. Ve diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve heyetini delillerle birlikte Suudi Arabistan'a davet ediyoruz diyor. Bu da uluslararası hukuku bilenler çok iyi bilirler. Görülmemiş bir şey. Yani bizim başsavcı diyor ki sen Riyad'a gel ama delillerini de beraberinde getir. Bu da uluslararası hukuka aykırı bir durumdur. Çünkü adli yardımlaşma konusunda biliyorsunuz iki ülke arasında da anlaşma var. Yazılı bir talepte bulunması gerekir. Daha sonra yazılı talep doğrultusunda bu delillerin gönderilip gönderilmeyeceğine karar verilmesi gerekir. Ama Türkiye'nin bu delilleri göndermesine gerek yok. Zaten suç mahalli İstanbul. Cinayet İstanbul'da işlenmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında net olarak ifade ediliyor. Diyor ki burada yargılama yetkisi bize aittir. Bu yargılamayı bizim yapmamız lazım. Bu nedenle siz 18 tutuklu olduğunu biliyoruz Suudi Arabistan'da. Var mı yok mu onu da bilmiyoruz tabii de. 18 tutukluyu bize iade edin deniliyor ama onları da iade etmiyor. Yani tutukluları bize iade etmiyorlar, bizden deliller istiyorlar. Arzu Hanım burada Suudi Arabistan tarafının samimi olmadığını görüyoruz. Yani cinayetin aydınlatılması konusunda Suudi Arabistan tarafı samimi değil. Yani hala cinayetin örtbas edilmek istendiği şeklinde bir algı var kamuoyunda. Türk kamuoyunda da dünya kamuoyunda da böyle bir algı var. Suudi Arabistan tarafı bu cinayetin aydınlatılmasını istiyorsa samimi bir şekilde Türkiye'ye yardımcı olmalıdır. Oradaki tutukluları Türkiye'ye iade etmelidir ve Türkiye'de şeffaf açık bir şekilde yargılama yapılmalıdır. Yoksa bu cinayet üzerindeki sır perdesi aydınlatılamaz. Bu cinayeti kimlerin işlediği ve kimlerin planladığı aydınlatılamaz. Kimlerin işlediği belli. Biz bunları bütün görüntüleriyle, delilleriyle dünya kamuoyuna açıkladık. Ama planlayan kim, emri veren kim bunu ortaya çıkartmamız mümkün olmaz. O yüzden Suudi Arabistan tarafının burada samimiyete davet etmek istiyorum ben. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Türkiye'de zaten bu konuda çağrılarını yapıyor. Eğer samimilerse Türkiye ile gerçek bir işbirliğine girmeleri gerekiyor. Yoksa cinayet örtbas ediliyor. İddiaların altında kalır Riyad yönetimi. Tabii açıklamanın zamanlaması çok önemli. Ona da dikkati çekmek istiyorum. Suudi Başsavcı biliyorsunuz iki gündür İstanbul'daydı. Ve dün akşam saatlerinde bildiğim kadarıyla İstanbul'dan ayrıldı. Bu açıklama Suudi Başsavcı İstanbul'dan ayrılmadan yapıldı. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasının zamanlaması da çok önemli. Suudi tarafına Suudi Başsavcı şöyle bir mesaj verilmiş oldu. Biz cinayeti kimlerin işlediğini, kimlerin planladığını net olarak biliyoruz. Bunu örtbas etmenize izin vermeyeceğiz. Bunu yaptığımız açıklamayla da bütün dünya kamuoyuna duyuruyoruz. Eğer örtbas etme gibi bir niyetiniz varsa bu çabalarınız beyhudedir mesajı verilmiş oldu.
Evet, peki şimdi ne aşamada, bundan sonra ne olabilir? Olumlu gelişme olabilir mi bu olayın aydınlatılmasına, yoksa kilitlendi mi size göre?
Şu anda olay net olarak aydınlatılmış durumda zaten. Yani cinayeti kimlerin işlediği belli. Ama
esas ulaşmak
istenen esas ulaşılması sorular. Gereken işte o üç sorumuz var. Hı-hı. Ceset nerede? Bu soruya cevabı Suudi Arabistan tarafı verecek. Suudi Arabistan tarafı cesedin nerede olduğunu biliyor. Ve açıklamada deniyor ki parçalanarak yok edildi. Kimlerin parçaladığı, nasıl yok edildiğini Suudi Arabistan tarafı net olarak biliyor. Bu bilgiyi Türkiye'ye vermeleri gerekiyor. İkincisi, planlayanı kimlerin olduğunu Suudi Arabistan tarafı net olarak biliyor ve bunu açıklamaları gerekiyor. Üçüncüsü de yerli işbirlikçi var mı yok mu bunu da net olarak açıklamaları gerekiyor. Türkiye açısından cinayet aydınlatılmış durumda. Kimlerin işlediği belli. Ama o cevabını aradığımız soruların cevabını verecek olan taraf Suudi Arabistan tarafı. Eğer bu cinayetin aydınlatılmasını istiyorlarsa Suudi Arabistan'ın samimi bir açıklama yapması gerekiyor. Yoksa biz öğrenemeyiz. Onlar açıklama yapmazsa cesedin nerede olduğunu öğrenemeyiz. Planlayanların kimler olduğunu öğrenemeyiz. Arzu Hanım, tabii bir de bu olayın siyasi bir boyutu da var. Çünkü biliyorsunuz bu cinayetin işlenmesi konusunda Suudi Prens Selman üzerinde şüpheler var. Onun cinayetin talimatını verdiği yönünde iddialar var. Bu iddiaların da aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Prens Selman'ın korunmaması gerekiyor. Suudi Arabistan Başsavcısının İstanbul'da yaptığı temaslardan ortaya çıkan şöyle bir izlenim var. Suudi Başsavcı Prens Selman'ı korumak amaçlı olarak bir görüş alışverişinde bulundu şeklinde izlenim var. Eğer cinayet talimatını Prens Selman verdiyse bunun da net olarak ortaya çıkartılması gerekiyor ve Prens Selman'ın da bunun hesabını ödemesi gerekiyor. Yoksa Suudi Arabistan dünya kamuoyunda hala şüpheli konumunda kalır. Dünyada pek çok Suudi muhalif var. Suudi muhalifler hala endişe ve korku içinde yaşamaya devam ederler. O yüzden Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması Suudi Arabistan açısından da çok büyük önem taşıyor.
Peki, o zaman Türkiye yaptığı bu açıklamayla bizimle ilgili olayın bu kısmı çözüldü. Bundan sonra Suudi Arabistan'a ait mesajı verdi. Kesinlikle. Öyle değil mi? Peki, bir başka önemli gündem maddesi savunma sanayinde olan gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı milli teknoloji geliştirme altyapı açılış törenine katılarak açıklamasını yaptığı projeler, Siper adı verilen uzun menzilli hava savunma füzesi, Sapan ismi verilen elektromanyetik fırlatma sistemi, Pulat tank savunma sistemi ve Işın milli lazer silahı. Nasıl değerlendireceksiniz bu gelişmeyi?
Evet, dünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışlarını yaptığı ve ilk denemelerini gerçekleştirdiği savunma sanayimize ilişkin bu projeler Türkiye'nin yüz akı projelerdir ve bugün de zaten gazetelerimizin pek çoğunun manşetinde yer alıyor bu projeler. Arzu Hanım, biliyorsunuz biz Türkiye olarak bir hava savunma sistemi kurmak istedik. Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot füzelerini istedik hava savunma sistemi için. Ama Amerika Birleşik Devletleri parasını ödeyeceğimizi taahhüt etmemize rağmen bu füzeleri bize vermedi, hava savunma sistemlerini. Avrupa Birliği ülkelerinden de alamadık biz bu hava savunma sistemlerini. Ne yaptık? Rusya'dan almak zorunda kaldık. S-400 füzeleri denilen füzeleri Rusya'dan almak zorunda kaldık. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin bozulmasını göze alarak böyle bir anlaşmaya imza attık. Çünkü imza atmak zorundaydık. Türkiye kendi hava savunmasını sağlamak zorunda. Yani dışarıdan gelecek Türkiye'ye yönelik füze saldırılarını ortadan kaldıracak bir hava savunma sistemimiz yok. Rusya'dan alacağımız S-400'lerle bu ihtiyacımızı gidermiş olacağız. Ancak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünkü toplantıda çok önemli bir müjdeyi vermiş oldu. Kendi milli yerli hava savunma sistemimizi üreteceğiz dedi. Ve 2021 tarihini verdi. Bunun adını da Siper olarak koydu. Siper olarak konulması da çok önemli bence. Biliyorsunuz bizde Siper çok önemlidir. Savaşlar Siperlerde kazanılır. Siper'ini terk eden en çok yara alan asker olarak bilinir. O yüzden Türkiye kendi milli yerli hava savunma sistemini kuracak. Ve bu da çok önemli bir adım. Orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk denemesini yaptığı projeler de vardı. Onlar da çok önemli. Ve Erdoğan dün orada şöyle bir rakam verdi. Savunma sanayinde %65 yerlilik oranındayız dedi. Bizim bu yerlilik oranımızı daha da arttırmamız gerekir dedi. Ve bu %65 yerlilik oranımıza biz 2002 yılından sonra atılan önemli adımlarla ulaştık. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Bunun kendi İHA'larımızın, SİHA'larımızın faydasını Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve en son olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda hep birlikte gördük. İHA'lar ve SİHA'larımız terörle mücadelede nasıl Türkiye'nin işini kolaylaştırdığını hep birlikte gördük. Hatırlayacaksınız, biz daha önce İsrail'den insansız hava araçları istemiştik ama İsrail bunları bize satmamak için Bindere'den su getirmişti. Bizim güzel bir sözümüz var, biliyorsunuz, kötü komşu ev sahibi yapar diye. Türkiye bu tür ülkelerden gördüğü kötü örneklerden dolayı kendi yerli milli sanayisini oluşturma yolunda da önemli adımlar attı ve Ben milli hava savunma sistemimizin kurulmasına yönelik verilmiş olan müjdeyi çok önemli bir müjde olarak değerlendiriyorum.
Peki bir de İstanbul Havalimanı'ndan haberler var gazete sayfalarında. İlk resmi uçuş dün gerçekleşti. Yurt içinde Ankara'ya, yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk uçuş gerçekleşti. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, İstanbul Havalimanı biliyorsunuz büyük tartışmalara neden olan bir havalimanıydı. Özellikle 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sırasında hatırlıyoruz. Gezi Parkı eylemcileri Ankara'da dönemin başbakan yardımcısıyla görüşme gerçekleştirmişlerdi. Ve orada Gezi Parkı'na Gezi Parkı projesinin iptal edilmesi yanında 3 önemli projenin daha iptal edilmesini istemişlerdi. Birincisi İstanbul'a yapılacak 3. köprü, ikincisi Marmaray projesi, üçüncüsü de İstanbul'a yapılacak 3. havalimanıydı. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde İstanbul'daki 3. havalimanının yapımı çok kısa sürede tamamlandı. Biliyorsunuz Almanlar Berlin'de bir havalimanı yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla 12-13 yıldır hala bitiremediler havalimanını. Ama İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Türkiye için çok büyük bir proje. Dünya için de çok büyük bir proje. Ve dün ilk seferde gerçekleştirildi Ankara'ya ve ilk sefere Ulaştırma Bakanımız Cahit Turhan da katıldı. Türk Hava Yolları Genel Müdürümüz de bildiğim kadarıyla ilk seferde yolculara merhaba dedi. Tabii bu havaalanı tam kapasiteyle faaliyete geçtikten sonra Türkiye Doğu Batı hinterlandında ve Kuzey Güney hinterlandında kavşak noktasında biliyorsunuz ve İstanbul Havalimanı'nda bu kavşak noktasında çok önemli bir yer almış olacak. Adının İstanbul olarak konulmasını da ben çok önemsiyorum çünkü İstanbul biliyorsunuz bizim markamızdır.
Peki ve Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeler, terörist mevzileri vurdu Türk Silahlı Kuvvetleri, nasıl değerlendireceksiniz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Salı günü yapılan AK Parti grup toplantısında sinyali vermişti. Bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Bir gece ansızın gelebilirsiniz biliyorsunuz Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık parolası. Bir gece ansızın gelebiliriz dediğimiz zin ertesi günü ya da bir hafta sonrasında çöküyoruz terör örgütlerinin üzerine. Erdoğan'ın mesajı vermesinin ardından dün Türk topçusu Suruç'un karşı tarafındaki terör odaklarını bombaladığı topçu ateşiyle. Bu devam edecek. Erdoğan dedi ki hazırlıklarımız tamam. Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizleme konusunda Türkiye kararlı ve bu kararlılığını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Türkiye oraya girecek ve oradaki PYD, YPG terör unsurlarını silip süpürecek.
Peki, evet az bir vaktimiz kaldı. Bir de dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Önümüzdeki günlerde de Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantıları var. Herhalde yerel seçimler için çalışmalar yapılıyor.
Evet, şimdi biliyorsunuz 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılması konusunda Yüksek Seçim Kurulu kararı açıklandı. Partiler de bu konudaki hazırlıklarını hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Hem AK Parti, hem CHP, hem MHP, hem İYİ Parti, hem HDP. AK Parti'de yerel seçim hazırlıklarını son hızla sürdürüyor ve dün yapılan MYK toplantısında da bu hazırlıklar gözden geçirildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı geniş katılımlı toplantılar yapıyorlar, raporlar hazırlıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Ve MYK'da alınan karar doğrultusunda tabii AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 50 kişilik bir kurul. Bu kurulda verilecek kararla yerel seçimlerdeki aday adaylarının nasıl belirleneceği, aday adaylık sürecinin nasıl olacağı, adayların hangi ölçülere göre belirleneceği konusunda kararlar alınacak. Ve AK Parti de Türkiye'nin en büyük partisi olduğu için yerel seçimlerinde favori partisi şu anda. O yüzden AK Parti'nin belirleyeceği adaylar çok önemli. Bir de dün biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir belediye başkan adayı ismi gündeme getirildi. İstanbul'da Bedrettin Dalan'ı düşünüyoruz şeklinde MHP kaynaklarından bir haber medyaya yansıdı. Ama Bedrettin Dalan siyasete noktayı koyduğunu ve ben aklımı peynir ekmekle yemedim şeklinde bir açıklama yaparak MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına sıcak bakmadığını net olarak ifade etti. Tabii AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim olacak? Onlar merakla bekleniliyor. Kamuoyunda konuşulan isimler var. Ama bu isimler mutlaka konuşulacaktır. Son kararı tabii AK Parti'de yetkili organlar, Merkez Karar Yönetim Kurulu verecektir.
Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum Mazlı Hanım. Size iyi yayınlar diliyorum. Bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Üstün Dikeç. Hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Teşekkür ederiz.
Hayırlı sabahlar diliyorum hepinize de.
Sağ olunuz. Ekonomideki gelişmeleri manşetlere yansıyan haberlerle başlayalım. İndirim müjdesi, vergi indirimi müjdesi diyor evet. Sabah gazetesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilya, konut, beyaz eşya ve otomotivde 6 evet. kategoride hem KDV hem ÖTV indirimi olduğunu açıkladığı bilgisi evet. var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi ekonomide biraz yavaş yavaş toparlanmalar oldu. Yazdaki krizden sonra, dolardaki hızlı artışlardan sonra hükümet de tabii hem Merkez Bankası aracılığıyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını devam ettirmesine rağmen istenilen enflasyonla ilgili bir sonuca ulaşılmadı. Sayın Bakanımız da, Sayın Albayrak da Mali ve Hazine Bakanlığı'nı girdikten sonra bu kısa dönemde acaba enflasyondaki hızlı artışları nasıl önleyebiliriz? Bir durgunluk varsa bu durgunluğun üzerine nasıl açabiliriz? Biliyorsunuz bir de son zamanlarda Avrupa Birliği'nde özellikle bankacılık sektöründe, finansman sektöründe bayağı sıkıntılar başladı. Draghi bazı önlemler aldı. Bunun tabii yansıması da Türkiye'ye geldi. Ve bu arada artı bir de uluslararası kuruluşlar, bu kontrol eden kuruluşlar, özellikle kredi kuruluşları, Türkiye'deki bankalar sisteminde ve finansman kuruluşları üzerinde yaptığı çalışmalarda negatif sonuçlara ulaşmaya başladı. Fakat her şeye rağmen yine de bu akreditasyon çerçevesinde bankalar çok büyük miktarda para temin ettiler. Avrupa'dan özellikle ve diğer finansman kuruluşlarında ve Türkiye'ye de kredi olarak geldi. Bir sayın banka yetkilisinin açıkladığı üzere şeyde verilen krediler, halka verilen kredilerin miktarı mevduatın üzerinde. Hı-hı. Çok enteresan bir durum. Tabii bu da rahatlaşıyor ama faizler yüksekti. İşte bu çerçeve içerisinde piyasa biraz canlandırabilmek amacıyla Sayın Bakan, bu ikinci kez oluyor bu. Birincisi yazın olmuştu. Özellikle herkesin ilişki kurduğu emtialarda veyahut da alım veya satım konusu olan mal ve hizmetlerde özellikle bir harcama vergisi olan KDV ve ÖTV üzerinde bir takım kısa vadeli düşürmeler yaparak piyasaya canlandırmaya hareket etti. Bu en son alınan karar, sizin Sabah gazetesindeki habere atfen söylediğiniz durumda da yine 4 dalda beyaz eşya, kahverengi eşya, konut ve otomotiv sektöründe olmak üzere ayrı ayrı olarak 6 alanda indirimler yapıldı. Bunlardan bir kısmı özel tüketim vergisinin indirilmesi. Tabii ders anlatır gibi anlatmamak lazım. Özel tüketim vergisi KDV'nin başka bir versiyonu. Sadece sınırlı bazı malların kullanımında kullanılan bir vergi. Onda değişik var. Katma değer vergisinde bir değişik var. Şimdi sırayla girecek olursak zaten beyaz eşyada yazın da uygulanmıştı. Bunun yıl sonuna kadar uygulanması sıfır oranda uygulanması öngörülüyor. Tabii 2 aylık da olsa o sektörde biraz canlanma olacaktır tekrar. İkincisi kahverengi eşya dediğimiz mobilya eşyalarında da o %18'lik oran %8'e düştürüldü. Bu da evini yenilemek isteyenler veya yeni evliler için bir açılım oldu. Özellikle de durağan bir hale gelen kahverengi eşya sektöründe bir canlanma bekliyoruz. Evet. Ama esas önemli olan konutta ki rakamlar burada çok büyük. 2 hamle yapıldı. Bu zaten devam ediyor. Ettirilmesi için var olanın devam ettirilmesi yıl sonuna kadar. İşte tapu harçlarında bir değişiklik var. Vergisinde %8'e indirilme, konut alımlarında %8'e KDV indirildi. Bu hepimizin bildiği üzere yaz sonu itibariyle hatta Eylül başında diyelim konut sektöründeki bir arz fazlalığı vardı. Bunu eritmekte ve o sektördeki firmalara da nakit para sağlama bakımından çok iyi bir yaklaşım olacak. Ev sahibi olmak isteyenler ama kimler tabii ya elinde parası olanlar veyahut da ilerideki takip eden dönem içerisinde 60 veya 80 ay vadeli satışlarda bankalardan kredi alabilecek olan yani kredibilitesi yüksek olan vatandaşlar için olumlu bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz bizim ihracatta en büyük faktörümüz özellikle otomotiv sektöründe dünyada 8. sıradayız benim bildiğim kadarıyla ve bu bize otomotiv sektöründeki %17'lik ihracat payını hem yurt dışında artırmak hem de yurt içindeki satışları biraz duraklamıştı. Artırmak bakımından iyi oldu. Dikkat edilirse burada lüks arabalardan ziyade motor hacmi 1600 cc olan hani bizim hatchback dediğimiz küçük arabalarda özellikle halkın kolaylıkla parasal olarak da alabileceği rakamlarda indirim yapıldı. Bu da araba başına mesela 70 bin liralık bir arabanın KDV ve ödevsi hesaplandığı zaman 14-15 bin liraya yakın bir indirim. Tabii bu 70 bin lira sade fiyat artı onun karı onun üzerinden bir rakam karşımıza çıkıyor. Gazetelerde de yazıldığı üzere veya televizyonlarda da aktarıldığı üzere bu minimum 15-20 bin lira civarında bir indirim olarak karşımıza çıkacak. Tıpkı konutta gibi olduğu gibi yurt içi satışlarda ve üretime olumlu etkiler. Ama benim özellikle üzerinde durmak istediğim şey bunun Sayın Bakan keşke bunu 2 aylık bir süre için değil de 6 aylık bir süre için olacak. Bunu bir iktisatçı olarak söylüyorum. Çünkü iktisattaki çok kısa süreli bu türlü değişiklikler aspirin tedavisi oluyor.
Peki bakalım piyasaya etkisi nasıl olacak bu indirimlerin?
Piyasaya canlanma gelecek. Olumlu canlanma gelecek. Olacak. Yani nakit para akışını artıracak. Hatta yine özür dileyerek söylüyorum. Kredi faizlerinde de düşürmeler başladı bankalarda. Bu da iyi bir işaret. Yani canlanma bakımında.
Peki, turizmden, o sektörden de iyi haberler var. Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye gelen 31.8 milyon yabancı turist rekoru da beraberinde getirdi diyor Hürriyet Gazetesi ekonomi sayfasında. Bakan Mehmet Ersoy'un da açıklaması var. Demek ki yılın sonunda 40 milyonu geçeceğiz ve rekoru kırmış olacağız diyor bakan.
Bu çok güzel bir haber. Biz milli gelir hesaplarını yaparken bir hesap dışında özellikle yurt dışı gelirler bakımından turizm gelirlerini ayrı bir kategoride nitelendiririz. Bu biliyorsunuz bundan 3-4 yıl önce Türkiye'deki bu Rusya ile olan ilişkilerimiz ve Orta Doğu'daki jeopolitik ilişkilerden dolayı turist gelirlerde biraz azalma oldu. Yani bir nevi ambargo gibi konuldu. Türkiye güvenilmez bir ülke turizm açısından ortaya atıldı. Fakat Allah'a şükür çok kısa zamanda bu iğme kırıldı ve eski en son rakamlara yakın bir rakam elde etmeye başladık. Bu da tabii bizim milli gelir hesaplarımızı ve cari açığın kapatılması bakımından çok iyi bir faktör. Zaten şu anda dünyada ilk 10 içerisinde Türkiye turist çekebilme kapasitesi bakımından. Ve dikkat ederseniz bir başka bakanımızın söylediği üzere 5 Aralık'a kadar tarih verildi. Biliyorsunuz oteller, turizm otellerde 39 veya 49 yıllığını kiralama yapılıyor. 5 Aralık'a kadar tekrar müracaat edildiği takdirde yeni otel inşaatları yapılacak ve turizm daha da canlandırılacak. Biz de şanslı bir ülkedeyiz çünkü tam mutedil bir iklime sahip. Neredeyse 12 ay denize girilebildiği ve tarihin de çok bol olduğu, harabelerin olduğu, gezecek yerlerin olduğu bir yer. Güzel bir haber. Ümit ederim daha da artar.
Peki. Bir de Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon raporu bilgisi var. Onu nasıl değerlendireceksiniz? %23.5
2019 yılı için,
var.
Bu yıl için. Şimdi efendim Merkez Bankası TRT ile birlikte bir kamu kuruluşu fakat bağımsız bir kuruluş ve en önemli görevi de fiyat istikrarını sağlamak. Zaten ekonomi şeyde bir ülkenin gelişmesi için 3 faktör vardır. Ya istikrarlı bir ekonomi yapacaksınız, adil gelir dağılımı sağlayacaksınız, bir de ekonomik kalkınma. Şimdi Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak bakımından görev üstlenmiş bir kuruluş ve başarılı bir şekilde de sıkı para politikasına devam ettiriyor ve bu çerçeve içerisinde yaptığı tahminler de daha da gerçekçi olmaya başladı. Sizin de belirttiğiniz üzere 2019 ve 20 yılları, 2018 için bu sizin bahsettiğiniz %23 küsur oranında bir rakam karşımıza çıkıyor. Enflasyon rakamı TÜFE, yurt içi TÜFE. Ama 2019'da bu biraz daha artacak. Düşecek. %15'leri düşürecek. 2020 yılında da tek rakamlar tekrar düşecek deniliyor. İnşallah tahmin edebilir. Ve bu çerçevede mesela bir mutlaka siz de vurgulayacaksınız. Swap işlemlerine başladı. Swap işlemleri demek Merkez Bankası'nın tedavülde olunan paranın hacminin artırılması, M1 dediğimiz paranın miktarının artırılması. Bu maksatla da döviz üzerinden özellikle bankalardaki ve finansman kuruluşlarındaki döviz cinsindeki paraları Merkez Bankası alacak. Swap değiştirme, takas anlamına geliyor. Onun yerine Türk parası bankalara verilecek ve bu verilen burada hem bankaların kredi bilite hacmini artıracak ve piyasada da para akışının daha da çoğalması neden olacak. Olumlu bir yaklaşım olarak görüyorum.
Peki şimdi bir de dünyadaki gelişmeler var. Evet. Kasım'ın 5'inde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımları başlayacak. Nasıl etkileri olabilir size göre?
Efendim bu çok ciddi bir sorun. Samimi olarak benim değerlendirmelerimde çok ciddi bir sorun olarak görülüyor. Her ne kadar önceden ilan edilmiş karşı devletlerde İran başta olmak üzere bir takım önlemler alsa da bunun sonuçlarını olumsuz olarak göreceğiz. Çünkü İran dünyada petrol rezervleri bakımından ve petrol ihracatı bakımından gelir elde eden bir ülke. Bunun sıfırlanması Türkiye'de dahil, gerçi özel bir talepte de bulunduk biz, azalsa bize istisnai bir durum getirilsin diye, kayırmacılık getirilsin diye, ama eğer böyle bir şey yapılırsa özellikle Çin'i etkileyecektir. Ve bizi de etkileyecek. Ama OPEC de buna karşılık bir hamle yapabilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bugün dünya petrol rezervlerinde tasarruf halinde demeyelim de stokları çok yüksek olan bir ülke. Eğer bunu kullanarak İran'ın petrol ihtiyacının olumsuz etkisini giderecek bir işlem yapılırsa pek fazla büyük bir etkilenme olmaz. Suudi Arabistan'ın da desteğiyle, yani varil başına üretimi artırmasıyla. Ama burada en önemli sorun özellikle bu oranlar ne olacak? Yani üretim ne kadar, ihracat azalacak, piyasadaki talebi karşılamayacak. Bu talebi karşılamak için Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkeleri ne kadar etkileyecek? Çok önemli bir faktör. Yani kısa dönemde büyük iniş veya çıkışların olacağını zannediyorum. Şu anda sabahleyin baktım mesela varil başına petrol, normal Amerikan petrolü $65 civarında. Galonu. Brent petrol dediğimiz, hepimiz piyasada kullandığımızda $75 civarında bir oynaklık getiriyor. Bu çok önemli. Bakın biz bir zamanlar 35 dolara kadar inmiş iken son 2 yıl içerisinde 50 ile 60 derken 80'lere bile açtık. Şu anda Brent petrol 75.2 dolar. Bu tabii Türkiye'ye çok büyük etkileyecek. Çünkü biz ithalatımızın enerji ihtiyacımızın petrol bakımından %92'sinde dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Hı hı. Ve de ağırlıklı olarak da Rusya ve İran.
Peki bakalım günler neler getirecek.
İnşallah hayırlısı olur efendim memleketimiz için.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Yeme bozuklukları, kalp damar ve sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyebilir, istenmeyen hormonal değişiklikler yaratabilir, kemik erimesine, diş minelerinde erime ve çürüklere, kansızlığa ve savunma hücrelerinde azalmaya neden olabilir. Yeme bozukluğu yaşıyorsanız, aşırı zayıflamış veya aşırı şişmanlamışsanız bilimsel tıbbi tedaviyi talep edebilirsiniz. Hayatınız değerlidir.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller bölgesi ve Batı Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 22, İstanbul parçalı bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 26, Erzurum az bulutlu 15 derece olacak. Amsterdam yağmurlu 15, Atina parçalı bulutlu 26, Bağdat açık 28, Berlin parçalı bulutlu 15, Kiev az bulutlu 14, Lefkoşa açık 30, Londra yağmurlu 13, Madrid parçalı bulutlu 14, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Moskova çok bulutlu 7, New York parçalı bulutlu 17, Paris yağmurlu 12, Pekin az bulutlu 17, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Saraybosna sağanak yağışlı 23 ve Viyana yağmurlu 18 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Tabii ki bildiğiniz gibi hem Bağdat'ta hem Irak merkezinde, yani hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde hem de Irak genelinde seçimler yapıldı. Seçimler sonrasında da hükümet kurma çalışmaları başladı. Adil Abdülmehdi başkanlığında, başbakanlığında daha doğrusu kurulan yeni hükümetle birlikte şu an çalışmalar daha hız kazanmaya başladı. Şu ana kadar 14 bakan ismi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi meclis bir toplantı yaptı. Yeni bakanların oluşumu, yeni hükümetin oluşumu. Ve 14 bakanlık içinde de ciddi oluşumlar söz konusu. 12'si Arap Şiileri, 6'sı Sünni Arapları, 3'ü Kürtlere, 1'i de etnik gruplara ayrılan toplam 22 koltuk var, bakanlık koltuğu var. Bunlardan 14'ü kesinleşmiş durumda. 2 tanesi Kürtlere verilmiş durumda. Maliye Bakanlığı ve diğer taraftan İmar ve İskan Bakanlığı şu ana kadar verilmiş durumda. Geride kalan 8 bakanlığın koltukları halen boş. Onlar için şu an isim belirleme çalışmaları devam ediyor ama geçtiğimiz akşam yapılan toplantıda yaklaşık 3-4 saat içinde 6-7 defa isim listesinin değiştiğinin altını çizmekte fayda var. Yani ayın altında yapılacak toplantıda 8 bakanlığın ismi, daha doğrusu 8 bakanın ismi tespit edilecek ama Bununla birlikte çok ciddi pazarlıklar da söz konusu olabilecek. Bütün gözler aynı zamanda Türkmenlerde. Türkmenlere kesinlikle bir bakanlık koltuğu verilmesi düşünülmüyor. Kulislerde konuşulan konu bu. Aynı zamanda Hristiyanlara da bu şekilde bir temsiliyet makamı verilmesi planlanmıyor. Diğer taraftan Adalet Bakanlığı üzerinde KYB ve KDP arasında bir anlaşmazlık var. KYB Adalet Bakanlığı'nı istiyor. KDP eğer o bakanlığı KYB'ye verirseniz ben hükümetten çekileceğim diye de aynı zamanda Başbakan Adil Abdülmehdi aynı zamanda neler yapabileceğini göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan gözler ayın 6'sında yapılacak olan meclis toplantısına çevrilmiş durumda. Dediğimiz gibi hala 8 bakan koltuğu boş. İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve özellikle Adalet Bakanlığı. Bu 3 koltuğa kimler geçecek, bu çok önemli. Ancak bildiğiniz gibi bu sefer hükümet tamamıyla Şiilerin üzerine kurulmuş bir ortaklık yürütecek. Bundan sonraki süreçte İran'ın baskılarını daha fazla, daha derinden hissedebilir miyiz? Tabii ki büyük bir ihtimalle hissedeceğiz. Bunu da altını çizmekte fayda var. Diğer taraftan yine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan, 30 Eylül'de yapılan seçimler sonrasında da şu an hükümet kurma çalışmaları, daha doğrusu hazırlıkları devam ediyor. Dün son milletvekilleri, yani 4. dönemin son milletvekilleri bir araya geldiler ve kendi dönemlerinde 4+1 yıllık dönemlerinde icraatlarını gündeme getirdiler ve onu değerlendirdiler. Diğer taraftan şimdi ayın 6'sından önce ya 5'i ya da 4'ü olabilir, Kasım ayının 4'ü ya da 5'i olabilir. Önümüzdeki günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yeni meclisi de toplanmış olacak. Yeni milletvekilleriyle birlikte toplanmış olacak. KDP kesinlikle KYB ile ortaklık yapmayı düşünmüyor. GORAM ve yani Değişim Hareketi Partisi ve İslami Topluluk Partisi'ne biraz daha yakın bir çizgi çiziyor. Öyle bir görüntü var şu an. Ama KYB'ye eskisi gibi taviz vermeyi düşünmüyor. Son zamanlarda özellikle partinin üst kademesinden yapılan açıklamalar bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak KYB başbakan koltuğu olmasa bile parlamento başkanlığı koltuğunu kesinlikle kendilerine verilmesini istiyor. Aksi halde bir sorun çıkacak, büyük bir sorun çıkacak. Hatta belki KDP Süleymaniye bölgesine giremeyecek bile. Yani böyle bir durum söz konusu. Belki silahlı çatışma olmayabilir ama silahlı çatışmadan çok daha riskli durumlar da ortaya çıkabilir. Bütün işte hükümetin yönetiminde ya da işte meclise sunulan herhangi bir önergede zorla kabul ettirme, yani çoğunluk olmasına rağmen zorla kabul ettirme şeklinde ya da Süleymaniye bölgesine diğer partileri sokmama gibi bir durumda söz konusu olabilir. İslami Birlik Partisi ki Türkiye siyasetine çok daha yakın, Türkiye siyasetiyle hemen hemen aynı çizgide bir parti, muhalefette kalmayı tercih ettiğini açıkladı. Yine yeni nesil Şahsuar Abdülvahit başkanlığında kurulan ve son 2 dönemdir seçimlere katılan Yeni Nesil Partisi de özellikle İran'a çok yakın olan bir parti. O da muhalefette kalmayı düşünüyor, hükümette yer almayı düşünmüyor. Dediğimiz gibi KDP birinci sırada, 45 milletvekiliydi. Değişim Hareketi Partisi ve İslami Topluluk Partisi ile birlikte ortak bir hükümet kurma hazırlığı içinde. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle bu tam anlamıyla netleşmiş olacak. Ha, bu arada Türkmenlerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümeti'nde bir söz sahibi olabilmesi durumu söz konusu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bununla ilgili bir şu an bir teklif var, öneri var. O öneri üzerine, o teklif üzerine şu an görüşmeler devam ediyor. Başbakan yardımcılığından birinin Türkmenlere verilmesi bekleniyor ama bu Irak Türkmen cephesinde, Türkmen cephesinin dışında bir Türkmen partisine verilmesi planlanıyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Yine Türkmenlerden sorumlu müsteşarlık gibi yine bakan makamına denk gelebilecek bir makamın Irak-Türkmen cephesine verilmesi bekleniyor. Irak-Türkmen cephesinden de bildiğiniz gibi sadece milletvekili Aydın Maruf tekrar milletvekili olarak seçildi. Yani Aydın Maruf'un önümüzdeki günlerde en azından bir bakanlık ya da bakanlık olmasa bile müsteşarlık verilmesi bekleniyor. Bununla ilgili de şu an görüşmeler de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yeni hükümeti de netleşmiş olacak. Bundan sonraki süreçte Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin devamı daha iyiye gitmesi ya da daha kötüye gitmesi tamamıyla yeni hükümetlerin kurulmasına bağlı. Ancak yeni hükümetlerle birlikte öyle tahmin ediyoruz ki hem Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hem de Türkiye, Irak Merkezi Bağdat Yönetimi arasında, hükümeti arasında daha olumlu bir çizgi çizilecek, daha ılımlı açıklamalar yapılacak. En azından Türkiye ile ilgili daha ılımlı görüşler ifade edilecek. Bildiğiniz gibi burada yaklaşık 60 devlet var, 60 devletin askeri var. Ancak nedense mesele Türkiye'ye gelince Türk askeri bu bölgeden çekilsin gibi bir açıklama yapılıyor. Tabii ki bu açıklamayı hem Amerika'nın etkisiyle hem de İran'ın etkisiyle yapıyor Irak Merkezi Hükümeti. Önümüzdeki günlerde daha net bir tablo karşımıza çıkmış olacağız. Karşımıza çıkmış olacak. Bizler de daha net bir şekilde değerlendirmiş olacağız.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ömer Aslan. Hoş geldiniz programımıza. Sizinle Afganistan'ı ve Pakistan'ı, oralardaki son durumu konuşacağız. Afganistan'da en son seçimler yapıldı. Olaylı seçimler de oldu. Bu seçimleri, sonuçlarını konuşarak başlayalım.
Afganistan'da milletvekili, yani meclis seçimleri yapıldı daha doğrusu. Doğru ifadeyi kullanmak gerekirse 20 Ekim'e planlanmıştı yapılacak seçimler, ama Afganistan'da tabii bir yandan hem Taliban'ın seçime karşı bir tavır alması, bir yandan teknik sorunlar meydana gelmesi, sürekli belli seçim bölgelerinde seçim oy verme istasyonlarında ya da oy verme yerlerinde meydana gelen aksaklıklardan ötürü seçim çok sağlıklı bir şekilde yapılamadı. Hatta Kandahar gibi, işte Gazni gibi böyle belli bölgelerde seçimler hiç yapılamadı. Çünkü bir yanda Kandahar'da güvenlik endişesi nedeniyle insanlar oy veremediler. Diğer yanda işte Gazni'de yine benzer şekilde güvenlik sebebiyle insanlar oy vermeye gidemediler. Bu yerlerin Kandahar'da seçimler bir hafta ertelendi. Gazni'de yine yani en minimum yine bir hafta ertelenmişti. Ama tabii Afganistan seçimler derken aslında biraz daha bizim Türkiye'de veya daha gelişmiş güvenliğin olduğu yerlerdeki seçimler gibi düşünmemek lazım. Çok zor ortamda, güvenlik endişesinin en üst düzeyde olduğu yerdeki bir ülkedeki seçimden bahsediyoruz. Buna rağmen 9 milyona yakın kayıtlı seçmenin olduğu ve şu anda tabii resmi bir rakam yok oy seçimlere katılım oranına dair. Ama iyi kötü insanların yani tahmin ettiği %40 gibi bir oran var. Ki bu Afganistan için çok iyi bir oran aslında. Yani bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinin bile aslında %50'ler, %60'lar belki bulduğu, yani bu oranları bulduğu ve buna sevindiği bir durumdan bahsediyorsak eğer, Afganistan'da %40, %45 gibi bir durum. İnsanların farklı tehditlere maruz kaldığı, en başta Taliban'dan olmak üzere, ama onun dışında tabii ki demokratik bilinçlerin daha belki o anlamda gelişmediği bir yerden bahsediyorsak bu oran çok çok iyi. Ve Taliban'ın tüm tehditlerine rağmen aslında insanlar oy vermeye gittiler, oylarını kullandılar. Bu da önemli Afganistan için. Ama dediğim gibi şu anda seçim sonuçlarına dair elimizde herhangi hiçbir bilgi yok. Oy verme, yani seçimlerin yapılacağı sürede seçimlere giden süreçte, daha doğrusu bazı adayların işte belli örgütlerle bağlantılı olduğuna dair iddialar çıktı vesaire. Çok sorunlu bir seçim aslında sürecinden geçti Afganistan. Ve seçim sonuçlarında ancak en iyi ihtimalle şu anda herhalde Aralık ayında öğrenebileceğiz. Yani sonuçta elimizde bir daha 2 aya yakın belki bir süre var. Seçimlerin üzerinden 2 ay geçecek ve ancak seçim sonuçlarını öğrenme gibi bir ihtimalimiz olacak. Yani seçimler aslında Afganistan'da çok fazla şeyin değişmediği bir dönüm noktası. Yani bir dönüm noktası önemli. İnsanların en azından sisteme olan güvenini göstermesi, demokrasiye olan güvenini göstermesi açısından belki önemli. İnsanlar oy vermeye gidiyorlar. Ciddi manada hala Afganistan'da bir değişimin olacağına dair insanlarda bir inanç var. Ama seçimler böyle bir anda sonuçlarını öğrendiğimiz çok hızlı bir dönüşme yol açan bir şey değil. Bir dönüm noktası değil Afganistan'da maalesef. Önce belki onu söyleyerek başlamak lazım. Dolayısıyla Afganistan'da seçimler derken. Tabii şimdi Taliban dediğimiz bir örgüt var Afganistan'da ve Afganistan siyasetinin herhalde en önemli sonuçta aktörlerinden bir tanesi bir şekilde öyle veya böyle. Ve Taliban tabii ki yani sisteme yönelik iddiasını biraz da seçimlere karşı olarak kurmaya çalışıyor. Çünkü en başta bir seçimlere karşı bir tavrı var ve insanların aslında seçimlere karşı tavır almasını da sağlamaya çalışarak biraz kendi hegemonyasını da kurmaya çalışıyor. Bu normalde her benzer ülkede gördüğümüz bir süreç. Bir yandan hükümetin insanların seçimlere katılmasını sağlayarak kendi iddialarını güçlendirmeye çalıştığı bir durum olacak. Karşısında da mutlaka örgütlerin bir şekilde seçimleri ya domine etmeye çalıştığı, kendi adaylarını seçtirmeye çalıştığı. Ama bu örnekte, Afganistan örneğinde biraz daha seçimlerin yapılmamasını sağlayarak, o yüzden terörist saldırılarını yapıyor zaten yaptığı seçim sürecinde. Bir durumdan bahsediyoruz. Böyle bir denklem var. Ama burada benim şahsi kanaatim seçimlerde Taliban kazandı demek ne kadar doğru emin değilim. Çünkü ciddi bir katılım oranı var.
Elimizdeki yazı Afganistan'da elitler yarıştı, Taliban kazandı.
Ya Taliban hala belli bölgelerde seçimlerin yapılması engelleyebiliyor. Hala seçimler süresince güvenliğin tam olarak sağlanamamasını en azından sağlamadığı bir durumu yaratmayı beceriyor. Baktığımız zaman sonuçta belli bölgelerde seçimleri yapamıyorsunuz. Çünkü Taliban'ın saldırıları söz konusu. Güvenlik endişeleri hala var. Afganistan'ın belli bölgelerinde yaklaşık %40'ında hala merkezi hükümetin tam otoriteyi sağlayamadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla hani Taliban seçim olsa da olmasa da seçimi kazanması demek belki yanlış ama hala güçlü bir aktör. Kesinlikle bunu herkes kabul ediyor. Yani sadece belki Amerikan ordusu bunu kabul etmiyor. Onlar kabul etmekte zorlanıyorlar bunu. Çünkü hala ordu olarak biz varız, güçlüyüz imajını vermeye çalışıyor ama biraz siyasi analizlere baktığımız zaman Taliban güçlü bir aktör. Tam da bu nedenle aslında bir yandan sahada meydan, yani Afganistan'da bir savaş devam ediyorken Taliban'la karşı ve bir terör saldırıları devam ediyorken aynı zamanda Katar'ın başkentine baktığın zaman Doha'da Taliban'la Amerikalılar görüşüyorlar. Yani tam bir devletin, merkezi otoritenin zayıf olduğu ülkenin belli yerlerinde ve bir örgütün güçlü olduğu durumda aynı ortamda ve çözümün olmadığı, ne Taliban kazanabiliyor ne merkezi hükümet tam olarak otoritesini kurabiliyor. İşte böyle bir durumda Amerika en güçlü aslında aktör olarak, çünkü sonuçta Afganistan merkezi hükümet dediğimiz şeyin bütçesi Amerika'dan geliyor, yardımlarla sağlanıyor. Askeri güçlerin ciddi manada ya NATO ya da işte Amerika'nın müttefikleri eğitiyorlar. Sonuçta Amerika'nın en güçlü olduğu ortamda bir yandan mücadele devam ederken diğer taraftan müzakereler devam ediyor Doha'da. Yani iki taraflı bakmak lazım aslında. Seçimler bu tüm genel resmin çok belki küçük bir parçası.
Evet.
Şey getirebilir. Yani eğer bu seçimler sonucunda hakikaten insanların güvendiği, yolsuzluğa bulaşmamış insanlar seçilirse ve bir şekilde onlar kendi bölgelerinde tanınan, bilinen, insanların güvenini kazanmış insanlarsa bu olumlu katkıda bulunabilir. Ama dediğim gibi büyük resimde sadece çok küçük bir parçadan bahsediyoruz.
Peki o zaman başlıkta okuduğumuz elitler kim oluyor bu seçime giren?
Yani burada şimdi böyle bir Afganistan'ı hayal ettiğimiz zaman zaten elitlerden kastımız bölgelerinde mutlaka belli başlı ya kendilerine ait ufak da olsa belki milis, belki gücü olan, çatışmaya katılabilecek güçleri olan, bölgede belki ailelerinden gelen güçleri olan, yani en azından bölgede tanınan isimlerden bahsediyoruz. Yani ve zaten aday olan isimler normal sıradan insanlar, köylerde yaşayan herhangi bir insan aday olamıyor böyle bir durumda. Genelde bahsettiğimiz kesimler mutlaka belli başlı teşvik edilen insanlar var ama zaten Pakistan gibi, Afganistan gibi yerlerde seçimler dediğimiz zaman daha çok bölgelerinde söz sahibi, insanlar nezdinde bir ağırlığı olan, belki ailelerinden gelen toprak sahiplerinden bahsediyoruz. Elitlerden kastımız biraz bu. Hı-hı. Aday olan da onlar. Önemli olan burada eğer bu bölgelerde ya da belli başlı bölgelerde tanınan, bilinen ama bir şekilde seçilmeyi başaran isimler dönüp halka zulmederlerse ya da adil davranmazlar ya da yolsuzluğa bulaşırlarsa insanların sisteme olan güveni kaybolur. Burası önemli ama bu dediğim gibi büyük şeyin çok küçük bir parçasından bahsediyoruz aslında baktığımız zaman.
Peki 20 Aralık'ta kesin sonuçlar açıklanacak diyorsunuz. Bu seçimlerin hani güvenliği açısından soru işaretleri
Tabii ki doğruyor, ama tabii şu ki. Önemli yani Afganistan hakikaten şunu görmek lazım. Yani 2001 yılından bu yana Afganistan'da yapılan bu 3. meclis seçimleri. Yani son 17 yılda ancak 3 seçim yapabilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama dediğim gibi eğer bağlamı kaçırırsak, bunların hangi ülkede bu şartların olduğunu kaçırırsak belki bize çok kötü gibi gelebilir. Ama Afganistan şartlarında iyi kötü bir biyometrik sistemin artık yavaş yavaş oluşturulmaya başladığını görüyoruz insanlara. Yani bir daha insanların müdahalesinden uzaklaştırılmaya çalışıyor. Daha teknik bir hale getirilmeye çalışıyor. Burada bir adım atılmış durumda. Bu önemli en azından. Belki bundan sonraki seçimler daha iyi olabilir. Ama her dediğim gibi teknik aksaklıklara rağmen, sorunlara rağmen yani Afganistan'da en azından bir seçimlerin yapılabilmesinde bir mesafe kat edilmeye çalışılıyor. O önemli. Ama dediğim gibi Taliban hala güçlü bir aktör. Yani Kandahar'da Amerikalıların yıllardır bölgede çalıştıkları, bölgeyi çok iyi bilen ve hani artık iyi kötü kendisine bir alan edinmiş olan işte istihbarat şefleri Amerikalı komutanlarla toplantı yaptıkları anda Taliban sempatisi olan bir bodyguard ya da işte bir muhafız tarafından saldırıya uğradı ve Amerikalı komutan da yaralandı bunda. Yani Amerikalılar bunu dünyaya hani yaymadılar ya da bu bilgiyi vermediler Amerikan tarafı, yönetimi ve ordusu. Ama daha sonra sızan bilgilere baktık ki Amerikalı komutan da ya Taliban'ın Amerikalı komutanı böylesine gizli bir toplantıya sızarak yaralayabildiği bir ortamdan bahsediyorsak ya Taliban güçlü. Yani bunu söylemek lazım en başta. Ama Afganistan'da ne olacağı, barışın nereye geleceği, barışın sağlanıp sağlanamayacağı sorusu işte Çin'in ne yaptığı, Amerikalıların ne yaptığı, müzakerelerin nasıl gittiği, Rusya'nın ne yaptığı, Pakistan'ın nasıl baktığıyla çok daha fazla alakalı. Tabii ki dediğim gibi yani birbirine yani sahada iç politikada yürüyen süreç, insanların sisteme olan güveni, demokrasinin kendilerine ne getirip ne getirmediğine dair güvenleri önemli. Ama büyük parçada yani büyük resimde aslında biraz daha genel baktığımız zaman çok daha küçük bir parçayı ifade ediyor. Orada diğer parçalara mutlaka bakmak lazım. Yani Amerika sonuçta Doha'da yürüyen bir müzakere süreci var. Taliban da aslında bazı şeylerin farkında herhalde. Yani bizim aldığımız imaj en azından o. Yani biz şu anda baktığımız zaman belki Taliban şey gibi gözüküyor olabilir. Yani sisteme tamamen karşı bir şekilde gücü ele geçirmeye çalışan 1990'ların ortalarında Kabil'e geldiği zaman, Kabil'i ele geçirdiği zaman ortaya koyduğu yönetim aynen ortaya koymaya çalışan bir Taliban da yok. Yani her örgüt bir kere herhalde onu görmek lazım. Mutlaka o örgütleri terör örgütü olarak mı tanımlarsınız, ayrılıkçı örgüt olarak mı nasıl tanımlarsınız tanımlayın. Bu tarz merkezi hükümete karşı gerilla yöntemleriyle hareket eden örgütlerde her zaman öğrenme süreci olur. Zaten herhangi bir organizma ister bu terör örgütü olsun ister herhangi bir şirket olsun öğrenmezse değişen şartlara ayak uydurması yaşayamaz, hayatta kalmaz. Taliban'ın da öğrenme sürecinden bahsedebiliriz o yüzden bu bağlamda.
Peki diğer ülkelerin Afganistan'a bakış açısı, Afganistan'la ilgili politikalarını soralım. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili biraz bilgi verdiniz biraz önce. Çin'in, Rusya'nın Afganistan politikası nedir? Bir de onlara bakalım.
Şimdi bir en başta yani Afganistan'da eğer bir barış olacaksa belki şunu ortaya koymak lazım. Benim en azından yine şahsi kanaatim burada Afganistan öyle bir yerde ki neredeyse farklı ülke kombinasyonları Afganistan üzerinden kendi rekabetlerini devam ettiriyorlar. Yani işte Pakistan'la Hindistan rekabeti Afganistan üzerinden devam ediyor. En tehlikelisi Çin ile Amerika arasındaki rekabet yine Afganistan üzerinden devam eder mi? Şu anda henüz öyle bir şey yok ama Çin ile Amerika arasındaki rekabet biraz şu an Pakistan üzerinden devam ediyor. Bu çok zora sokuyor her şeyi. Dolayısıyla Afganistan'ın en büyük sıkıntısı bu. Yani birbiri farklı rekabet alanlarının ortasında kalmış bir ülkeden bahsediyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. bence. Yani Afganistan'da bir barış olacaksa bölgesel bir şey olacak. Yani burada bir yandan Türkmenistan, Tacikistan, İran gibi ülkelerin birbirine bağlama projeleri olacaksa, Çin de burada bir rol elde edecekse, Çin yeniden İpek yolunu canlandırmak istiyor ve bölge ülkeleriyle, bölge ülkelerini birbirine bağlamak istiyorsa, Pakistan bir şekilde razı edilmek durumunda aynı şekilde. Ya yani farklı ülkelerin, İran'ın, Hindistan'ın, Çin'in, Pakistan'ın bir şekilde çıkarlarını Afganistan'da barış olması üzerine kurması lazım. Buna ikna edilmesi lazım. Ama bunun için de çok daha önümüzde yol var bence. Çünkü Pakistan Afganistan'a baktığı zaman tamamen gördüğü şey Hindistan. Yani diyor ki işte Hindistan varoluşsal olarak bana karşı, Pakistan'ı yok etmek için bir an bekliyor, bir fırsat kolluyor. Ve Amerikalıların da desteğiyle Afganistan'da giderek daha güçlü hale gelmeye çalışıyor. O yüzden Afganistan'daki barış o ihtimaline baktığı zaman Pakistan, Afganistan'da barış olursa Hindistan daha güçlü hale gelir. O yüzden barış olmamalı diye bakıyor, baktığı zaman resme. Amerikalılar şu an Afganistan'a baktığı zaman, biz Afganistan'dan çekilirsek buraya Rusya yeniden gelir, Çin yeniden buna domine eder. Onların buradaki dominasyonu yarın öbür gün başka bölgelerdeki dominasyonuna, egemenliğine ya da hakimiyetine yol açar mı diye bakıyor. O yüzden çekilmekte kararsız kalıyor. Amerikalılar güçlerini çekmek istemedikleri zaman Taliban kesinlikle Afganistan'da bir yabancı askeri gücün varlığına karşı. Çünkü o zaman ben kendi varlığımı, yıllardır verdiğim mücadeleyi nasıl meşru kılarım diye bakıyor. Çünkü Taliban'ın yıllardır verdiği mücadele, Afganistan işgali altında, yabancı güçler var, biz onlara karşı bir milliyetçi, vatanperver bir grubuz diye kendini lanse ediyor. Şimdi o zaman nasıl ikisini bir araya getirir, bu uçurumu nasıl kapatırız diye bakıyor. Çin bölgede barış olmazsa Afganistan'da sürekli bu saldırılar altında ben nasıl yatırım yaparım? Yani herhangi birisi yatırım yapar mı? Milyarlarca doları yatıracaksınız ama yarın yaptığınız köprüyü işte Taliban'ın havaya uçurma ihtimali var. Böyle bir yatırım yapamaz. Yatırım yapmadığı zaman Afganistan kendi İpek yolunu canlandırma projesinde çok önemli bir yerde. Pakistan keza öyle. Dolayısıyla farklı ülkelerin bir araya gelip mutlaka belki dışarıdan garantiler de verip, çünkü Pakistan'a eğer hani razı etmek gerekiyorsa Pakistan Afganistan'daki barış için mutlaka bir garanti vermek gerekiyor ki Hindistan orada olmasın. Ama Amerika baktığı zaman da bir yandan kendi varlığını azaltmak istiyor. Özellikle şimdi Trump yönetiminde istek var. Ama Amerika'nın da politikası şey değil. Yani bir paradoks var, bir çelişki var. Bir yandan ordu olarak gücünü artırıyor ama aynı zamanda geri çekilmeyi isteyen bir Amerika var. Geri çekilmeyi isterken de buraya ben geri çekileyim ama benim en azından varlığımı bir vekil aracılığıyla, yani Hindistan aracılığıyla ben burada olayım. Hindistan da bana eğer müzahirse, yani benim yanımdaysa, o zaman bir zahmet Afganistan'da var olsun ve yatırım yapsın diye. Onu yediği zaman da Pakistan bu defa. Yani farklı attığınız bir adım, çok farklı rekabet alanlarındaki o rekabeti yine tetikleyen bir adım haline dönüşüyor. Dolayısıyla bir araya gelmeleri lazım. Ve tabi bu zor. Yani bizim söylediğimizden çok daha zor bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu kadar farklı ülkenin bir araya gelmesi, ama çıkarlarını bir şekilde bölgede barışın ve yakınlaşmanın üzerinden kurmaları lazım. Ancak ortak takdirde budur. Ama bir yandan İran faktörü var yani. Şimdi İran'ın yaptırım uygulamaya gidiyorsanız eğer, İran'ın yapacağı en başlı şeylerden bir tanesi Afganistan üzerinde Amerika'yı vurmaya çalışmak. Yani Afganistan'da Amerika'nın işini zorlaştırmak. Onu yaptığınız zaman da bu defa farklı şeyleri tetiklemeniz mümkün. Dolayısıyla Afganistan, dediğim gibi, seçimler çok çok önemli. Yani onu kesinlikle göz ardı etmemek lazım. İnsanların bir şekilde sandığa gitmesi, buradan çıkan sonucun onlara dönmesi lazım. Yani buradan kastım şu, işte o elitler yarışıyor derken, elitler yarın öbür gün göreve geldiklerinde bir şekilde, çünkü bu yıllardır en büyük sorun da Afganistan'da. Afganistan'ın işgalinden beri belli bölgelerde öyle kişiler atandı ya da öyle kişiler göreve geldi ki onların yolsuzluğu, halka zulmü resmen insanların Taliban'a dönmesine yol açtı. Bunun olmaması lazım. O yüzden seçtiğiniz isimlerin merkezi hükümetle ilişkilendirilmesi ve onların yaptığı iyi işlerin de insanlar tarafından merkezi hükümete döndürülmesi lazım. Yani insanların bunu, benim elde ettiğim bu sonuç kısmi güvenlik, belki biraz ekonomik gelişme varsa, olabildiğince ne kadar olabiliyorsa, bunların merkezi hükümet tarafından sağlandığına dair bir inanç olması lazım. Ama tüm bu ortamda daha biz DAEŞ'ten bile bahsetmedik. Ya çünkü tüm terör saldırıları olurken seçim sırasında bir de DAEŞ denen bir faktörü var. Şimdi o da ayrı bir şey. Yani bir yandan Amerikalıların bunu bir yandan besliyorlar. Ruslar DAEŞ tehdidi var diye Taliban'la daha yakınlaşma süreci içindeler ve var olmak istiyorlar Afganistan'da. Çinliler benzer şekilde DAEŞ'in tehdidini görüyorlar Afganistan'a baktıkları zaman. Yani çok farklı aktörler var. Yeni aktörlerin girmesi süreci daha da zorlaştırıyor. Dolayısıyla şimdi DH denen yani faktör de yani kimin bunu bölgeye Orta Doğu'dan yeniden oraya soktuğu, Taliban'la bir rekabete girmiş durumdalar. Çünkü Taliban'ın amacı daha milliyetçi, daha Afganistan üzerinde, bunlar daha yabancılar bölgeye DH. Hı hı. Dolayısıyla Afganistan da seçim yani birçok olması gereken şeyin belki çok daha küçük bir ve ilk parçası. Yani önemli, mutlaka yapılması lazım. Çünkü siz de burada kurmaya çalıştığınız şey bir demokrasi, iyi kötü. Ama bahsettiğim gibi çok daha genel bir şeyden bahsetmek lazım. Bir yandan kötü olan şey de şu, Trump bir yandan çok uzak duruyor son dönemde. Yani bir dönem çok ciddi bir Afganistan stratejisi ortaya koyduğunu iddia etti. Hı hı. Şimdi geri çekilmiş durumda, seçimler var. Bir an yine gelip radikal bir karar verebilir ve birçok şeyi bozabilir. Ama dediğim gibi çözüm ne tek taraflı Amerika'nın yaptığı şeyden geçiyor, ne Pakistan'dan ne şeyden Hindistan'dan. Yani burada Amerikalıların Pakistan'a gidip Taliban'a desteğinizi son verin, bırakın bu desteği ve Taliban'ı masaya getirin demesi de yanlış. Çünkü Taliban'ın, Pakistan'ın da Taliban üzerinde, Taliban'ın tamamı üzerinde bir etkisi artık yok. Hı hı. Bir kısmı üzerinde var ama tamamen yok. Dolayısıyla farklı aktörlerin çıkarlarını Afganistan'da barış üzerine kurdukları an ancak barış olacak.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ömer Aslan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.